Ayrım 24.
Ey güneş gibi gökyüzünün nuru olan Yusuf, sana gönül nurundan bir ayna getirdim ki o aynaya baktıkça kendi güzel yüzünü göresin ve kendinde bulunan güzelliği görerek hayran olasın. Ey gözümün nuru, sana ayna getirdim ki ona baktıkça ve güzel yüzünü gördükçe beni de hatırlayasın. Misafir bunları söyledikten sonra koltuğunun altından bir ayna çıkardı, Hazreti Yusuf'a sundu. Zaten güzeller hep aynaya bakarlar. Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'indeki şu beyitte de aynı duyguyu ifade buyurur. Tura ey Yusuf-ı Mısr Armagani, çunin ayne-i ruşen haridem. Divan-ı Kebir 1508. Ey Mısır Yusuf'u, sana böyle nurlu tertemiz parlak bir ayna armağan olarak satın aldım. Varlığın aynası nedir? Varlığın aynası yokluktur. Ey hak aşıkı, eğer ahmak değil isen hakkın huzuruna yokluk götür. Armağan. Dostların yanına eli boş gelmek değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Cenab-ı Hak mahşer gününde halka kıyamet günü için ne armağan getirdiniz diye soracak. Sizi ilk yarattığımızda olduğu gibi eli boş, azıksız olarak tek başınıza muhtaç bir halde geldiniz diye buyuracak. En'am suresinin 94. ayetinin meali şöyle. Ey insanlar! Tek ve kimsesiz olduğunuz halde bize geldiniz. Çocuklarınızdan, ailelerinizden, yakınlarınızdan hiçbiri sizinle beraber gelmedi. Sizi ilk yarattığımızda yani ananızdan doğduğunuz vakitte böyle yapayalnız ve aciz, zavallı bir haldeydiniz. Size verdiğimiz, ihsan ettiğimiz şeyleri de dünya malını da arkanızda bıraktınız. Mevlana bu ayete işaret etmektedir. Haydi söyleyin, kıyamet günü için armağan olarak ne getirdiniz? Merhum hocam, Tahirül Mevlevi Hazretlerinin şu kıtasını alamadan geçemedim. Eli boş gidilmez gidilen yere, Rabbim boş gelmedim ben suç getirdim. Dağlar çekemezken o ağır yükü, iki kat sırtımda pek güç getirdim. Yoksa sizde dünyadan ahirete dönmek ve Allah'ın huzuruna çıkmak ümidi yok muydu? Kur'an'ın kıyamet hakkındaki haberi size boş mu görünmüştü? Kıyamet gününü inkar etmiyorsan o dostun kapısına böyle eli boş olarak nasıl ayak atıyorsun? Azıcık olsun uykuyu, yemeği, içmeyi bırak da hakla buluşacağın zaman için bir armağan hazırla. Ey hak aşıkı, geceleri az uyuyanlardan, seher vakitleri günahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol. Ana rahmindeki çocuk gibi azıcık oyna, kımılda da sana nur gören duygular bağışlasınlar. Ana rahmine benzeyen şu sıkıntılı, kasvetli, kederlerle dolu dünyadan dışarı çıkarsan, yeryüzünden daha geniş, daha ferah bir aleme çıkmış olursun. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Kulluk, ibadet edilecek yerleri çoktur demişlerdir ya, işte o geniş yer, peygamberlerin gitmiş oldukları yerdir, mana alemidir. O geniş sahada gönül daralmaz, yaş ağacın dalı orada kurumaz. Uyku ve duygular. Ey hak yolcusu, sen şimdi duyguların yükü altında ezilmektesin. Bu yüzdendir ki yorgunsun, bitkinsin, zayıfsın, düşecek gibisin. Fakat uykuya varınca duygularının yükünden kurtulursun. Yorgunluk, bitkinlik duymazsın. Üzüntüler, acılar gider. Zahmetten, sıkıntıdan eser kalmaz. Biz gafiller ancak uykuya dalarak duygularımızın etkisinden kurtulurken, veliler uyanık iken de duygularının yükünden kurtulmuşlardır. Bu yüzdendir ki bizi üzen, perişan eden olaylar onları hiçbir zaman üzmez, onlar hiçbir zaman korkmazlar, mahzun olmazlar. Ey inatçı kişi! Veliler ashab-ı kehftir. Onlar ayakta da dönüp dolaşırlarken de uykudadırlar. Cenab-ı Hak onları kendilerinin haberi olmadan, durmadan sağa sola çevirir, işe güce sokar. Ashab-ı Kehf dinlerini korumak için bir mağaraya sığınmış ve orada yüzlerce sene uyuyakalmış 7 kişi ile köpeklerine verilen addır. Allah onları uykuda oldukları halde sağ ve sol taraflarına çevirdiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyor. Kehf suresi 18. Sağ yana çevirmek nedir? İbadetler, iyilikler, güzel, hayırlı işlerdir. Sola çevirmek ise yemek, içmek, bedene ait işlerdir. Bu iki çeşit iş peygamberlerde de kendilerinin haberi olmadan sesin dağa çarparak geri gelmesi gibi meydana gelir. Dağ, hayır olsun, şer olsun, senin sesini sana geri gönderir. Ama dağın bu iki sesten de haberi yoktur. Kendini olgun sanmaktan daha kötü bir hastalık olmaz. Bu hastalık iblis hastalığıdır. Varlık ancak yoklukta görünebilir. Zenginlerin zenginliği ancak yoksullara yaptıkları cömertlikle belli olur. Her nerede yokluk, eksiklik bulunursa orası bütün sanatların, hünerlerin aynası olur. Zayıf, hasta bulunmazsa hekimlik sanatının güzelliği nasıl olur da kendini gösterir? Noksanlar kemal vasfının, olgunluğun aynasıdır. Horluk da üstünlüğün, büyüklüğün aynasıdır. Çünkü zıttı meydana çıkaran onun zıttı olan şeydir. Balın tatlılığı sirkenin ekşiliği ile belli olur. Kendi noksanını gören kişi olgunlaşmaya doğru 10 at çatlatarak koşar. Kendini olgun sanan zavallı ise celal sahibi Allah'a doğru bu zannı yüzünden yükselemez. Ey kendini olgun gören kişi, senin ruhunda kendini olgun sanmaktan daha kötü bir illet olamaz. Senden bu kendini beğenme, kendini olgun görme hastalığı gidinceye kadar gönlünden, gözünden çok kanlar akar. Bu hastalık iblis hastalığıdır. İblis benliğe kapılmıştı da ben Adem'den daha hayırlıyım demişti. Aslında bu hastalık her mahlukun, her insanın nefsinde vardır. İblis hastalığına tutulmuş kişi her ne kadar bazen kendini hor ve mütevazi görür, öyle gösterirse de sen dibinde pislik bulunan bir derenin suyunun saf görünüşüne aldanma. Ey alçak gönüllülük, tevazu perdesi altında benlik hastalığını gizleyen kişi! Birisi denemek kastı ile seni kızdıracak, coşturacak, karıştıracak olursa içinde pislik bulunan su bulanır da pisliğin rengi meydana çıkar. Ey genç, ey toy kişi! Her ne kadar senin varlığının ırmağı kendini sana saf, duru ve lekesiz gibi gösterirse de aldanma. Onun dibinde pislik vardır, bulanmak için fırsat beklemektedir. Yol bilen, anlayışlı, pir, nefis ve ten bağlarını ark açar, su akıtır da oradaki pislikleri temizler. Pis ve murdar bir su akıntısı necaseti, pisliği temizleyebilir mi? İnsanın kendi bilgisi, kendisinde bulunan aşağı duyguları içinden süpürüp atabilir mi? Bir kimse kendi deresini nasıl temizleyebilir? İnsanın bilgisi ancak Allah'ın ilminden feyz alınca yararlı olur. Vahiy katibine vahyin ışığı vurunca, ayeti Peygamber Efendimiz'den önce okuması ve bana da vahiy geliyor diye sapıtması. Hazreti Osman'dan önce bir katip vardı ki vahiy olunan ayetleri dikkatle yazmaya çalışırdı. Hazreti Peygamber kendisine vahiy edilen ayetleri söyleyince o hemen bir kağıda yazardı. Vahyin nurları o katibe de vurunca gönlüne bazı hikmetler doğardı. Peygamberimiz de onun gönlüne doğan hikmetleri aynen ifade buyururdu. O zavallı kişi bu yüzden ne oldum delisi oldu da yoldan çıktı. Allah nuru ile nurlanan peygamber ne söylüyorsa o hakikat benim gönlüme de doğuyor demeye başladı. Onun bu düşüncesinin ışığı Resulullah Efendimiz'e aksetti. Allah'ın kahrı da o katibin canına geldi çattı. Hem katiplikten çıktı hem dinden. Kin güderek Resulullah Efendimiz'in ve İslam dininin düşmanı oldu. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey inatçı kafir, madem ki nur sendendi, neden şimdi nursuz kaldın, kapkara kesildin? Eğer ilahi bir nur kaynağı olmuş olsaydın, senden böyle kapkara su fışkırır mıydı diye buyurdu. Şunun bunun yanında adı kötüye çıkmasın diye katip ağzını açıp bir şey söylemedi. Bu nedenle için için yanıp yakılıyor, fakat tuhafı şu ki gururundan tevbe edemiyordu. Ah ediyordu, fakat bu faydasız bir ah idi. Zira kılıç gelmiş, başı uçurmuştu. Hikmetin gönlüne aksedişi o kötü huylu katibi yoldan çıkardı. Sen de kendini görme, kendinde bir şeyler bulma da bu görüşün seni doğru yoldan saptırmasın. Gönlünde bulduğun manevi zevkten ötürü gurura kapılma, kendini görme, kendini bir şey sanma. Kardeşim, gönlünde buldukların, sana akıp gelen hikmet, güzel duygular, manevi zevkler senin değildir. Abdalın, yani bir velinin himmetidir. Bu duygu sana eğreti olarak verilmiştir. Bir velinin kitabını okudun, sözlerini duydun. Gönül evi kendinde bir nur bulmuştur. Ama bu nur evi çok aydınlık olan komşudan gelmektedir. Allah'ın lütfu eseri, sana gelen nurdan, gönlünde bulduğun manevi zevkten ötürü gurura kapılma. Bunu verdiği için Allah'a şükret. Sözüme kulak ver, sakın ha kendini görme, kendini bir şey sanma. Yüzlerce yazıklar olsun, yüzlerce eyvahlar olsun, kendisine akseden bu eğreti hali, bu eğreti hikmeti kendinden bilmiş ve hak kapısından uzaklaşmış kişiye, ümmetlere. Ben hangi makamda, hangi mertebede olursa olsun, kendini hakikat sofrasına ulaşmamış ve Allah'a yakınlık nimetine ermemiş gören kişinin kuluyum, kölesiyim. Hak yolcusunun bir gün kendi evine ulaşabilmesi için birçok konakları bırakıp gitmesi gerek. Kardeşim, Hakk'a yakınlık sonu olmayan bir dergâhtır. Böyle olduğu için hangi makama, hangi mertebeye varırsan sakın durma. Allah aşkı ile ilerle. Demirci ocağında demir kıpkırmızı oldu ama aslında o kıpkırmızı değildir. O renk ocağın ona verdiği eğreti bir renktir. Penceredeki cam yahut ev nurlanırsa, aydınlanırsa o nuru, o aydınlığı sakın camdan ve evden bilme. O nur ve aydınlık güneştendir. Her bina, her duvar, bende aydınlık var, bu aydınlık başkasının değil, benimdir diye söylenir. Güneş de der ki, ey zavallılar, ey anlayışsızlar, ben batayım da aydınlığın kimden olduğunu, nereden geldiğini anlayın. Suyun kaynayışı nasıl ateşin eseri ise, dilin konuşması, gözün görmesi, kulağın işitmesi de ruhun ışığı, ruhun eseridir. Ruhun ışığı nasıl bedene vuruyor, onu etkiliyorsa, Hakk'ın velisi olan abdalın ışığı da benim ruhuma vurmadadır. Bu duyguları duyduğun için neşelen, sevin. Hak yolunda sakın ümitsizliğe düşme. Darda kalana, feryat edene yetiş. Allah'a yalvar, feryat et. De ki, ey bağışlamayı, affetmeyi seven Allah'ım, bizi affet. Ey eskimiş, yerleşmiş, müzminleşmiş hastalıkların hekimi, bizi bağışla. Şunu iyi bil ki, canını canı olan veli, bir candan ayak çekecek olursa, o can cansız bir beden haline gelir. Canın cansız oluşu nedir? Bir velinin ışığı ile nuru ile aydınlanmayan ruh, insani ruh vasfını kaybeder de hayvanlarda bulunan hayvani ruh olur. Böyle bir kişi hayvani ruhla hareket eden, gezip dolaşan bir ceset gibidir. Yaz mevsiminin yeşilliklere, ruhun da bedene seslenmesi. Bahar mevsimi gelince yeşillikler, biz kendiliğimizden yeşerdik, sevinçliyiz, gülüyoruz, pek güzeliz derler. Yaz mevsimi onlara der ki, ey varlıklar, ben geçip gidince halinizi görürsünüz. Beden de güzelliğiyle övünür, nazlanır durur. Çünkü onda gücünü, kuvvetini, kolunu, kanadını gizlemiştir. Ruh bedene seslenir de der ki, sen de kim oluyorsun? Ey süprüntülük, bir iki gün benim ışığımla dirilip yaşadın. Halbuki işven, nazın cihana sığmıyor. Dur hele, senden bir ayrılayım, halini o zaman gör. Ey güzel varlık, senin için yanıp tutuşanlar, sen ölünce çabucak senin mezarını kazarlar. Bir an önce seni evinden atarlar. Sonra seni yılanlara, karıncalara gıda olmak için toprağa gömerler. Sen hayattayken evinde çok defa senin önünde ölüme razı olan yok mu? İşte o cesedinin pis kokusundan burnunu tıkar. Hak yolunun bağları ve engelleri. Allah namus, ar ve hayayı 100 batman ağırlığında bir demir bağ, bir demir bukağı haline koymuştur. Nice kişiler bu görünmez bağa bağlanıp kalmışlardır. Kibir ile kafirlik hak yolunu öyle bir bağlamıştır ki, kibirli olan, kafir olan açıkça ah bile edemez. Cenab-ı Hak buyurdu ki, biz onların boyunlarına, çenelerine kadar varan demir çemberler geçirdik. Bu yüzden onlar başlarını kaldırmaya zorlanmışlardır. Bu zincirler bizzat insanın kendindendir, kendi içindendir. Hariçten vurulmuş da değildir. Bu ve bundan sonraki beyitte Yasin suresinin 8-9. Ayetlerine işaret vardır. Beyitlerde geçen bağlar manevi bağlardır. Dünya sevgisi, nefsani duygular, hiddet ve şehvet gibi batıni zincirlerdir. Bu bağlar günahkarların başlarını hak yoluna çevirtmez. Onlar başlarını yukarı kaldırmışlar, hakikati göremez olmuşlardır. Onların önlerine, artlarına engeller koyduk. Gözlerini perdeledik diye buyurdu. Bu hale düşen önündeki ardındaki engeli göremez. O öne dikilen engel ovanın rengindedir. Görülmez ve bu engele uğrayan bu engelin kaza ve kader engeli olduğunu bilemez. İşlediğimiz günahlar beden ovasında bulunan sıfatların, huyların rengine bürünür de ar, namus, kibir, küfür, hiddet, şehvet halinde karşımıza çıkarlar. Gafil kişi bilmez ki bizi hak yolundan alıkoyan bu engeller ilahi kazanın engelleridir. Bu ilahi takdirin, bu alın yazısının önünde ancak iyilik yaparak, sadaka vererek, çok ibadet ederek, insan gibi yaşayarak, yoksullara yardım ederek kısmen kurtulabiliriz. Bir arifin şu anlamdaki beyti de gösteriyor ki, hak aşıkları için en büyük set, en büyük engel varlık benliktir. Aşıklar için varlıktan başka büyük bir set, bir engel yoktur. Bu sebeple varlıktan, benlikten kurtulmuş kişiler için muhabbet yolunda bir tehlike yoktur. Senin bu dünyada karşına çıkan, seni etkisi altında bırakan fani sevgilin, gerçek ve asıl sevgilinin yüzünü göstermeye engel olmaktadır. Sahte mürşit de senin gerçek mürşidinin sözünü dinlemene mani olmaktadır. Nice kafirler var ki din sevdasına düşmüşlerdir. Gerçek dini bulacak gibi olmuşlardır. Fakat ar, namus, kibir, şu ve bu onlara bağ olmuştur. Bu gizli bir bağdır ama demirden de beter ve kuvvetlidir. Demir bağı ancak balta kırar. Demir bağı, demir zinciri kırmak, ondan kurtulmak mümkündür. Fakat gaybın bağladığı gizli bağa kimsecikler çare bulamaz. Felsefeci gönül ehli olmadığı için aklına güvenir de inkar yollarına sapar. Felsefeci aklınca düşüncelere dalar, fikirler yürütür, zanlara kapılır da cansız sandığı varlıkların dile gelmelerine, konuşmalarına inanmaz. Ona de ki, sen git de başını duvara vur. Suyun sözünü, toprağın sözünü, balçığın sözünü ancak gönül ehli duyar, anlar, sen anlayamazsın. Hannane direğinin iniltisini inkar eden felsefeci, velilerin duygularına yabancıdır. Medine'de ilk mescitte minber yoktu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabın yanında bulunan bir hurma direğine dayanır hutbesini irat buyururdu. Cemaat çoğalınca geride kalanlar aziz peygamberimizi göremiyorlar, mübarek sözlerini gereği gibi işitemiyorlardı. Bu sebeple üç basamaklı üstünde oturacak yer olan küçük bir minber yapıldı. Peygamber Efendimiz mihrabın yanına konulmuş olan bu mütevazi minbere çıkıp hutbesini okumaya başlayınca evvelce hutbe okurken dayandığı direkten iniltiye benzer bir ses duyuldu. Orada bulunan cemaat bu sesi, bu iniltiyi duydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi, gidip o direği okşadı, ses kesildi. Peygamberden ayrı düştüğü için inleyen bu direğe, inleyen direk anlamına Hannane dendi. O der ki, velilere karşı gönüllerde uyanan sevda, aşırı sevgi, insanlarda birçok hayaller yaratır. Onların düşüncelerini etkiler de, onları olmayacak şeylere inandırır. Halbuki bu düşünce, felsefecinin fesat ve küfrünün aksidir. Bu inkar hayali, ona fikrinin çarpıklığından, inanışının bozukluğundan gelmiştir. Felsefeci şeytanı da inkar eder. Fakat inkar ettiği anda bir şeytanın, yani nefsinin maskarası olduğunun, sapıttığının farkına varamaz. Ey filozof! Şeytanı görmediysen kendine bak. Yüzünden şeytanlık akıyor. Alnında da sefahatin, çılgınlığın izleri var. Gönlünde şüphe olan, kıvranıp duran kişi de dünyada gizli bir felsefecidir. Filozof meşrep olan, fakat Allah'a, dine inanan bazı kişilerin zaman zaman felsefe damarları kabarınca inkâra dönerler. Yüzleri kararır. Ey müminler! Uyanık olun, sakının. O damar, o felsefeye inanış fikri sizde de var. Sizde daha bilmediğiniz, akıl erdiremediğiniz nice sonsuz alemler var. Ey hak aşıkı! Sakın kendine güvenme. 72 milletin 72 çeşit inancı senin gönlünün derinliklerinde gizlenmiş fırsat kollamaktadır. Din yüzünden güçsüz düştüğün bir gün İslam'a aykırı olan bu inançlardan biri seni doğru yoldan çıkarırsa eyvahlar olsun haline. Bir hadis-i şerifte İslam'ın 73 fırkaya ayrılacağı, bunların 72'sinin sapıklık içinde olacağı, yalnız bir fırkanın doğru yolda bulunacağı, bu fırkanın da sünnet ehli fırkasının yolu olduğu beyan buyurulmuştur. Bu beyitte bu hadise işaret edilmektedir. Mutezile, Cebriye gibi sapık fırkaların inancı Hazreti Mevlana zamanında da yaygın bulunduğu için Mevlana eserlerinde bilhassa Mesnevi Şerifi'nin birçok yerlerinde müminleri bu sapık inançlardan kurtarmaya çalışmıştır. Gönlünde İslam'a aykırı ufak bir inanç bulunan kişinin kalbi kıyamet gününün korkusundan yaprak gibi titrer. Ey gafil insan, sen kendini iyi bir insan gördüğün için iblis ve şeytanlara atıp tutuyorsun.